Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Bugün yanımda sevgili Barış yok. Kendisine buradan selamlarımı yollayarak yeni Mokka iyi tek başıma şöyle size anlatmaya çalışacağım. Yeni Mokka elektrikli versiyonu. Böyle dıştan baktığımız zaman ilk olarak yine o daha önce bildiğimiz işte ön panelde burada artık ızgara yok. Direkt olarak elektrikliği hissettiğimiz yine güzel Opel logosunu gördüğümüz LED Matrix farlarla kendini gösteren IntelliLux bunlar gerçekten şık bir görüntüsü olan. Yine o her zaman bahsettiğimiz imzası. Burada gördüğünüz ve şurada gördüğümüz eklemeyle beraber önde özel bir imzası var Mokka'nın. Ve yine alt tarafta da ızgarada da yine radarları, sensörleri ve tatlı o büyük SUV gibi hissettiren güçlü paneli hissedebiliyoruz. Yani böyle baktığınızda şu aracın sadece şu önünü alsan, bu hani Amerikan muscle car'lar var ya, Chevrolet'in ki zaten aynı grubun ürünü. Baktığınız zaman hani öyle bir hissiyatı var. Bunu aslında daha önce Astra'da ve Mokka'da da yani gene gördüğümüz şey, elektrikli'de de görüyoruz. Buradaki farklılık tabii böyle direkt baktığımda benim de hepinizin de gördüğü gibi şu siyah alan. Yani bu siyah alan bütün aracın üstü boyunca devam ediyor. Ve araçta bu siyah ve beyaz ağırlığı rahatlıkla hissedebiliyoruz. Buradaki parlaklığın aksine de işte dodeklerde diyelim şuralarda. Bunu o daha mat siyah tabii ki, çünkü burada zaten plastik olduğu için onu hissetme, onun aynısını vermesi pek mümkün değil. Fakat böyle baktığımızda şu yüksek hissiyatlı ama o küçük, hani her yere girip çıkabilen araç hissiyatını veren bir araç olduğunu görüyoruz. Öndeki bu Matrix detayın dışında, tabii ben yaklaştım şimdi, yaklaşıp her uzaklaştığında açılacak bu arada. Tüm araç boyunca bunu, yani arabanın tüm önü boyunca farların bu kısmın devam ettiğini, daha bütüncül bir tasarım sunduğunu görebiliyoruz. Ve dediğim gibi yine yüksek ve güçlü bir hava veriyor. Hemen yan tarafa geldiğimizde 18 inçlik bir jant görüyoruz. 255-55-18'lik bir lastikle Michelin'le beraber geliyor. Yine oldukça güçlü ve bu tamamen, hani Peugeot'larda bahsetmiştik ya, böyle plastik parçaları olan yok üzerinde. Tamamen alüminyum alaşım. Önde soğutma disk, arkada disk şeklinde, fren şeklinde var. Biraz yüksek gene görüyorsunuz. Yine o SUV'imsi havayı zaten görüyoruz. Yine standart elinizi uzattığınızda işte açılabilen, normalde eğer yaklaştığınız zaman kapatabiliyorsunuz bu özelliği. Şu an ben uzaklaşıp yaklaşırsam açılan sistemi görüyoruz. Aynalarda hemen şurada yine sinyali görüyorsunuz. Bu şuradaki ışıkta eğer soldan ayna kör nokta uyarı sistemi var. Gelen olursa bunu söyleyebiliyor. Aynada bu var. Aynı zamanda sinyal de var. O da size hani sağ sinyali verdiğinizde daha çok hissediyorsunuz. Bunu görüyorsunuz. İçeriden de görebiliyorsunuz. Hemen arka tarafta da baktığımızda da işte burada şarj girişimiz var. Şu an tabii ki inadını açmayacak. Ben inadını açacağım bunu. Yine 18'i görüyoruz. Böyle bir, bakın şöyle bir hava var şuradan inen. Bu içeride, dışarıda çok şık görünüyor. Fakat içeride baktığımızda bana göre bir dezavantaj binen kişiye sunuyor. Fakat o havayı, hani dedim ya siyah, burası beyaz, fakat üstten yana siyahlık devam ediyor. Aşağıya buraya kadar geliyor ve şurada da bitiyor. Spoilerle beraber bitiyor. Yan baktığımızda güçlendirilmiş bir hava olduğunu görüyoruz. Dışa doğru çıkıntıyla beraber yine daha kaslı araba hissiyatını veren bir konuyu görüyoruz. Arkada dingil mesafesi hemen çok kısa. Bu da aslında o aracın küçük olduğunda buradan da hissedebiliyoruz. Hatchback bir araç. Mokka zaten çok büyüklük vaat eden bir araç değil ama hatchback bir araç. Arka yüzeye geldiğimizde de farları görüyoruz. Oldukça şık, güzel. Yukarıda da yine hemen spoiler'ın altında da bir farımız var. Görüyorsunuz buradan görebileceğiniz reflektör. Altta da yine bir ayrı bir reflektör burada da var en altta. Arabanın boyutuna bakarsak şöyle. Bakın araba demin de söylediğim gibi aslında çok büyük bir araç değil. Yani uzunluğu böyle baktığınız zaman 4 metre 151 santim ve genişliği ise 1.791, yani 1 metre 791 santim. Böyle bakınca büyük bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Yani, çok büyük bir araç değil ama yüksekliğiyle beraber bu yüksekliği 1 metre olarak 1534 yukarı doğru milimetre. Böyle baktığınız zaman hani az çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bizim GoPro'yu da görüyoruz bu arada. Ve aks mesafesi de 2561. İkisinin arasındaki mesafe 2561. Bu arada yaklaşınca açıldı tekrar. Kısa bir aks mesafesi var. Arkada dediğim gibi hemen lastiğin hemen sonrası, bakın zaten tamponu görüyorsunuz. Yani çıktı ve bitti şeklinde. Dolayısıyla kısa bir aks mesafesi. Bu da kullanımda size o nasıl diyelim, atikliği, hızlı dönüşleri, kısa dönüşleri verebiliyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Burada güzel bir detay var bu arada, onu söyleyeyim. Hani artık bu kaputları açarken şurada bir tuşu var, çekeceğim, açacağım yapıyorsunuz ya, burada güzel düşünmüş. Bu zaten elinize direkt geliyor. Bastın mı yukarı açıyorsun ve hidrolik. Bunu güzel düşünmüşler. Şu mekanizma bir daha şuradan bir şey çek falan filan yaptırmıyor sana. Oldukça kolay. Onu söyleyebiliriz. Evet. İşte elektrikli motor. Elektrik olarak baktığımızda 100 kW gücü var. Bunu böyle beygire çevirirsek yani 136 beygir bir güç sunan motorumuzla karşı karşıyayız. Bu 50 kW bataryayla geliyor bu araç, biliyorsunuz. Az önce de aslında konuştuk. Bu 50 kW'da 7.4 dahili, biraz sonra bagajda göstereceğimiz AC şarj cihazıyla 7.4 kW. Bu arada 216'ya 18'lik hücre sayısı pil var üzerinde. Şarj süresi ise bu motorun 7 saat 34 dakika. 7,5 saatlik, yaklaşık 7 saatin üzerinde. Evden şarj etmek isterseniz, alternatif akımla şarj etmek isterseniz 7 saat. Ama hızlı şarj ile 50 kW'la şarj ederseniz DC ile, o zaman 180'e 45 dakikada çıkıyor bu motor. Ve aynı zamanda eğer 100 kW'lık bir hızlı şarj istasyonu bulursanız, o zaman da yarım saat içerisinde bu motor 30 dakikada 180'e çıkıyor. Bunu da söylemiş olalım. Arabanın da aslında bu arada test süreleri de, yani WLTP dediğimiz o standart testle beraber, bu aracı aslında 328 km kadar kullanabiliyorsunuz. 328 km baktığınız zaman çok düşük, çok yüksek bir pil sunmuyor böyle baktığınız zaman. Test süresi normalde hani öyledir ya, işte fabrika verileri ama siz kullanırsınız, öyle çıkmaz. Çünkü bulunduğunuz şehrin, şunun bunun, bütün hava durumunun etkisi var. Testlerde baktığımız zaman çok uzun süreli kullanmadık ama testlerde baktığımız zaman aşağı yukarı 300 km'nin üzerinde bir süre verdiğini görebiliyoruz. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla bu araçta buna, bu sürelere 300 km civarına ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bir içine binelim, bakalım neler var, anlatalım. Bir dakika. Arkadan başlıyorduk. Barış yok ya, böyle oluyor. Sevgili Barış Yankı, sana sevgilerimi iletiyorum buradan. Evet, arkadan başlayalım. Benim kullanırken dikkatimi çeken şeylerden biri şu oldu. Kapı iyi açılıyor. Yani açı çok iyi. Epey açılıyor ileri doğru. Bu bence iyi. Çocuklu aileler için falan düşünürsen araca binmeyi kolaylaştıran bir alan var. Binerken, şuradan geçerken küçülüyorsun. Yani şu alan, şu alan küçük. Bindikten sonra sorun yok. Şöyle bakarsan sola döndüğümde şunu görüyorum. Bak aslında nasıl bir alana geçtiğim ve nereden geçtiğim. Şuradaki yükseltiyi görebiliyor musun? Bak burada bir yükselti var. O dışarıdan da az önce bahsetmiştim ya. Burada bir yükselti var. Dolayısıyla içeri geçerken küçülüyorsun. İçerideyken büyüyebiliyorsun. Sorun yok. Baş mesafesine bakıyoruz. 1.80 boyunda birisi için şu an aşağı yukarı bu kadar boşluk var yukarıda. Gayet iyi. Ama binerken küçüldük. Diz mesafesine bakıyoruz. 1.80'lik kullanıcı için, ya 1.80'lik bir sürücü olduğunu düşünürsen yine diz mesafesi iyi. Aşağı doğru bir boşluk var. Koltuklar artık buradan sonra bir payda bırakıyor. Burada bir cep olduğunu görüyoruz. Arka tarafta 5 kişilik bir araç bu ama şunu görüyoruz. Ortadaki kişi aslında koltukta değil de yani arada kalacak. Bu hani sırtı da zaten aynı şekilde değil. 4 kişi için ideal, 5 kişi için uzun yol dışında normal bir araç diyelim. Tabii elektrikli araçlarda biraz daha küçük ama bu normalde Mokka ile de aynı. Benzinli bir Mokka da alsanız aynı olacaktı. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Hemen işte kapı kollarına baktığımız zaman plastik bir şey görüyoruz. Böyle çok kumaş görmüyoruz burada, onu söyleyebiliriz. Ama hani şunu da vermiyor insana. Çok ucuz bir hissiyat kesinlikle vermiyor. Arabanın fiyatını söyleyeceğiz sonra ama bu bütçeye göre. 1 milyon 13 bin TL şu anki fiyatı. Biz bu çekim yaptığımız sırada işte Nisan ayının başındayız. Ne olur ne biter bilmiyoruz. Dolar da şuydu buydu, değişiklikler nereye gider bilemiyoruz. Ama şu anki fiyatı 1 milyon 13 bin lira. Artık bunlar elektrikli araç için zaten düşük bir fiyat diyebileceğimiz, yani neredeyse hani TOGG'dan, Tesla'dan artık iyice onu öğrendik. Öyle bir çıktı ki herkes artık biliyor ki işte 2'ye yakın, 1.5 verdiğin zaman, 1.7 verdiğin zaman Tesla alıyorsun. 1.5 ve aşağısını verdiğinde işte 1'e yakın verince TOGG alıyorsun gibi. Böyle bakınca 328 kilometrelik bir araç sanki fiyatı biraz yukarıda mı kalıyor acaba? Yani TOGG'la, sanki TOGG alır mısın böyle düşündüğün zaman? Daha büyük bir araç alacağını da unutmayalım bu arada. Çünkü bu tab SUV diyebileceğimiz, biraz daha küçük bir SUV'dan bahsediyoruz. Üstte bir tabii ki sunroof yok. Mokka'nın elektrikli tek modeli var. Türkiye için fiyatlarda bir ekstra bir şey görmüyoruz. Yani donanımı değiştirebiliyorsun ama ufak farklılıklarla. Yukarısı rahat, kafa boşluğu rahat, kenarlar dar. arkaya doğru eğim olduğu için o az önce bahsettiğimiz şekilde bir farklılık var. Burada hemen arkada USB, iki tane USB çıkışı görüyoruz. Arkaya gelen bir havalandırma olmadığını görüyoruz. Dediğimiz gibi ayaklarımız rahat. Ortada elektrikli araç olmasına rağmen burada oturan kişi için hemen oturayım şöyle göstermiş olayım. Bakın burada oturursan geçmiş olsun. Ortadaki kişi şanssız kişi arkadaşlar. Her zaman zaten öyledir değil mi? Arabalarda. Yani kenarlara ayağını koyarsa da hani burada oturan kişinin de ayaklarını şuralara koyması lazım. Yani biraz böyle biraz kenara çekmesi lazım. Beşinci kişiyi Opel Mokka'da çok sevmiyoruz. Yani onu söyleyelim. 4 kişi gezin bu arabada. Daha çok tercih ediyoruz. Yine her zaman olduğu gibi PSA'da gördüğümüz işte ISOFIX bağlantıları çocuklarınız var. Şurada hemen küçük detay olarak söyleyelim. Burada fermuarı açabilirsem bakalım inadına mı yapıyorsun? Neyse kolay açılmaması iyi bu arada. ISOFIX bağlantıları var. Gizlenebiliyor fermuarlarla beraber. Bunu zaten zırt pırt açacağım bir şey değil bu. O yüzden şimdi boş yere haksızlık etmeyeyim. Burada hissiyatı güzel bir deri döşeme var. Güzel yani ön koltuk da aynı, arka koltukta da aynı şeyi görüyoruz. Yani farklı değil. Alkantara döşemesi var burada bu alıştığımız. Güzel. Gene kafalıkları görüyoruz arkada oturan için ve tabii ki hepsi için emniyet kemeri mevcut. Buradan böyle baktığınız zaman da zaten bagajın da küçük olabileceğini hissediyorsun. Neden? Bakın zaten iki karışlık bir mesafe var burada. Buradan bagaja geçiş için bir alan yok. Fakat şunu açarak bagaja ulaşabilirsin. Onu söylemiş olalım. Ama diğer başka araçlarda, bazı başka araçlarda gördüğünüz gibi şu ortadan açılan, girebilen bir alan olmadığını görüyoruz. Burada arka tarafta söyleyebileceklerimiz bu kadar. İsterseniz şimdi bir de öne geçelim. Evet, gelelim. Barış, sen yoksun ya burada. Bir bagajı göstereyim önce. Ya dışı çıkmışken bir daha beni şimdi indirme. Bagajda az önce söylediğim gibi plakalığını oradan düğmeye basıyorsun. Ben bunu çok hoş bulmadım. Hidrolik ama kendi buradan uçmuyor havaya. İşte bakın bizim burada bir bilgisayar çantamız, kameramız. Şurada da başka bir küçük çantamız daha var. Hani böyle baktığında buraya böyle ne kadar yerleştirebilirsin? Ne kadar bavul şudur bunu yerleştirebilirsin? Yerleştir, uğraşırsın biraz. Ama koltukları da kapatarak fazlasını alabilirsin. Bakın burada şimdi mesela diyelim ki şöyle kenara alıyorum. Şunu bir kaldıralım. Elektrikli araba. Bunlar olmazsa geçmiş olsun. Bu hem hızlı şarj için işte şarj istasyonuna gittiğinizde kullanabilmeniz için yapılan hem de evden kabloyu çektim dediğiniz zaman kullanabileceğiniz kablolar. Bunları buraya böyle koymak zorundasın tabii. Yani biraz daha yer çalıyor tabii ama bu mecburen artık olması gereken bir şey. Belki bu kabloları şuralara içlere falan saklayabilir miydik bilemiyorum. Öyle bir şey de düşündüm. Burada hemen kenardan işte havalandırma da gibi de bir tuş olduğunu görüyoruz. Bu 310 litrelik bir bagaj. Eğer koltukları kapatırsanız ki ikisi ayrı ayrı kapanabiliyor. Koltukları kapattığınız zaman da 1060 litreye kadar çıkabiliyor. Koltuğu kapatmazsan küçük bir bagajı var. Koltuğu kapatırsan büyük bir bagajı var. Ama koltuğu kapatmak tabii ki her zaman yapacağınız bir şey değil. Yani koltuğu niye her seferinde kapatasınız ki? Ama yolculuğa gideceksin. İşte sığmak istiyorsun. 3 kişilik bir ailesiniz. O zaman tabii koltuğu bir tanesini indirip buraya bagajınızı koyarak devam etme şansınız var. Bunu düşünebiliriz. Fakat daha fazlası değil diyebilirim. Buradan da işte küçük bir cam olduğunu görüyoruz. Hani çok da büyük değil. Ve kapatmak için de bu arada şurada güzel bir kol olduğunu söyleyelim. Hani böyle ip sarkmıyor buradan. Onu çek, indir gibi şekli değil de kol var. Gayet de güzel. İndirelim. Tek seferde de kapandı. Şimdi o zaman sevgili Barış'ı tekrar beni yalnız bıraktığı için bir kere daha anarak geçelim bakalım kokpitte neler var neler yok onu anlatalım. Elektrikli Opel Mokka'dayız. 1 milyon 13 bin TL'lik bir elektrikli araç. Bunun aslında böyle muadilleri falan diye düşünecek olursak Citroen ki aynı grup Stellantis EC4 var. EC4'ün bu arada az önce menzilden de bahsetmiştik 328 km. Bununki EC4'ünki 350 km. Gene WLTP standartına göre veriyorlar. Daha düşük olabilir. Fakat baktığımız zaman onun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Onun fiyatı ise 928 bin TL. Arada bir fark var. Ve bazı özellikler bakımından onu da test isteyelim. Bakalım hangisi daha iyi. Çünkü fiyatlar tamam hani 1 milyon da gerçi 1 milyonla 928'di hatırladığım fark var yani baktığınız zaman iyi bir fark var aslına bakarsanız. Söylerken dile kolay geliyor da cepten çıkarken öyle kolay olmuyor bu işler. O yüzden onu da notunu iletelim. Daha fazla menzili olan bir akrabası var bunun. Yani dolayısıyla o da önemli. Şimdi kokpite geldiğimizde şık bir araba var bir kere. Çizgiler oldukça hoş. Siyah beyaz şık bir araç ama başka renklerde 3 farklı renk daha seçebiliyorsunuz. İçeride de bununla ilgili bir yansımayı görüyorsunuz. Hemen burada Piano Black etkisini görüyorsunuz. Buraları çok ellemediğiniz için de iz falan kalması mümkün değil. Fakat şurada hemen bir iz kalması muhtemel bir yer var. Eliniz sürekli burada viteste olacağı için burası hep dokunulan bir alan gibi düşünebiliriz. Burada da Piano Black var fakat hemen tabii ne yapıyor? Bakın böyle bir işte ya buraları bir silsen abi falan dedirtecek bir etkiye sahip burası. Dolayısıyla o leke bırakıyor burası. Bırakmıyor değil. Hemen şurada bir kaydırmaz alan görüyoruz. Telefon rahat rahatsa en azından Pro Max için bunu söyleyebiliriz. Rahat buraya oturmuyor. Bu araçlarda telefonları nedense istemiyorlar ki böyle bir yere çat diye koyalım hep görelim istenmiyor. Bu araçlarda bu telefonu bir yere sıkıştıracaksın. İşte bu bardaklık yerine koyacaksın. Şuraya atacaksın. Görmeyeceksin. Ne yapacaksın? Dikkatin dağılmasın diye. Burada CarPlay var. Android Auto var bu araçta da. Onları kullan. Dikkatin dağılmasın diyor. Android Auto'yu veya Apple CarPlay'i kullanmak için de bu arada ne gerekiyor? Kablo gerekiyor. Onu söyleyeyim. Kabloyla USB ile bağlıyorsun şuradan ve ondan sonra CarPlay çalışmaya başlıyor. Elektrikli bir araçta insan nedense hani biraz daha teknoloji bekliyorsunuz ya. O yüzden kablosuz olsaydı daha iyi olmaz mıydı diye insan düşünmüyor değil. Onu söyleyebilirim. Oturduğumuz zaman bizi ferah bir kokpit aslında karşılıyor. Fakat ön cam geniş olmasına rağmen yani böyle bir ilk bakışta o geniş hissiyatını vermesine rağmen etrafta benim hissettiğim şu direkler sanki bu köşeden gelen için bir kör nokta oluşturuyor gibi. Sokak aralarında kullanırken biraz daha dikkat etmeniz gerektiriyor gibi hissettiriyor. 1.80'lik birisi için şuradan bakarken burada bir kör nokta, burada bir kör nokta var ve kalın da görünüyor bunlar bu arada. Dolayısıyla sanki o farklı yapılabilir miydi bilmiyorum diye düşünüyorum ki ayna da mesela böyle baktığınız zaman şu ön alanda ayna da iyi bir alan kaplamıyor mu? Yani çok büyük bir cam yok ön tarafta. O yüzden de onu da hissettiriyor bu araç. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla kullanımda belki biraz daha fark edebilir. İçeride baktığımızda şurada böyle işte karbon fiber dokunuşlar var gibi görünüyor. Tabii karbon fiber kaplama hissiyatı veren bir kaplama var. Hakeza kapı kollarında görüyoruz onları. Arka kapılardakinin aksine burada yine koltukta gördüğünüz alkantara döşemesini kapı koluna da görüyoruz. Burada ise hemen bir deri döşeme ki arka kapıda da bunu yapmıştık. Fakat önde biraz daha lüks hissiyatını yaşayabiliyoruz ama arka kapıda bunu çok da hissetmiyoruz. Yine kokpite bu tarafa dönecek olursam havalandırmaları görüyoruz. Güzel yerleştirilmiş, rahatsız etmiyor. Yani böyle bir bütünleşmiş bir tasarım içerisinde geliyor. 10 inçlik ve 12 inçlik. 10 inçlik bir multimedya ekranı var. 12 inçlikte bir gösterge panelimiz var. Parlak, kullanışlı. Hani buraya baktığınız zaman haritası da üzerinde gelen, internet bağlandığında da güncellenebilen 3D destekli, 3 boyutlu destekli bir haritası var. Ama CarPlay'i kullanıyorsan, Android Auto kullanıyorsan buna gerek kalır mı derseniz kalmayabilir. Fakat hani ikisi yok. Eldeki verilerle ben bir yere gitmek istiyorum derseniz o da yok değil. Bu da var. Bazı araçlarda biliyorsunuz bunu sunmuyor. Nav'a basıyorsunuz, telefonu bağla diyor. Ne anladım o işten diyorsunuz yani o zaman. Arabayla ilgili detayları görmek için de aynı görüntü şu an mesela. İsterseniz burada bunu görebilirsiniz. İki ekranda özelleştirilebiliyor. Ama buradaki istatistikler, şarj durumu, tüm bunların bilgilerini buradan erişebiliyorsunuz. Sürüş sırasında da diğer bilgileri buradan alabiliyorsunuz. Arabayla ilgili bilgilere, sürüş özelliklerine, kör nokta uyarı sistemi, traction control açıp kapatabiliyorsunuz. Lastik basıncını kontrol edebiliyorsunuz ve otomobilinde bilgilerini Vehicle Check'le Türkçe desteği de vardır bu arada ama hani biz direkt İngilizceden devam edelim vakit kazanalım. Konfor içinde bu arada işte az önce çekim sırasında gördüğünüz cebinizde anahtar varsa sürücü kapısına yaklaştığınızda kapılar açılıyor. Uzaklaştığınızda kapanıyor. Bunları değiştirebiliyorsunuz bu arada. Tabii ki araçta Bluetooth'la tanıttıktan sonra otomatik handsfree çalışmaya başlıyor gibi bir özellik var. Arka geri vitese taktığınızda da bu arada isterseniz arkadaki silecek çalışabiliyor. Güvenlik olarak baktığımızda aracın en önemli özellikleri arasında yer alan şeylerden bir tanesi bu. Active Safety Brake var. Araç önüne çıkan bir engelde siz farkına varmadığınız zaman belli bir hızın altında 50 km'nin altındaysanız veya daha üstündeyseniz. Üstündeyseniz yavaşlatıyor. Altındaysanız o yayaya çarpmamanızı sağlayabilecek şekilde hız tavsiyesinde bulunabiliyor. Çok hızlı gidiyor. 150 km maksimum süreti var bu aracın. Bu arada yine PSA'nın bazı araçlarında gördüğünüz üzere etraftaki trafik işaretlerini okuyabiliyor ve size böylece hangi hızla gitmeniz gerektiğini ettiğini tavsiye edebiliyor, görebiliyorsunuz. Ve bir de sürücünün dikkatini de aynı zamanda takip ediyor. Eğer düşmüşse kahve içmeniz için size hatırlatma yapabiliyor diyelim. Bir de farlar var ki işte içerideki mood lighting, içeride bir mod ışığı, dışarıda adaptif ışık da var. Yani uzun farlar otomatik olarak yanıp sönebiliyor. Zaten LED farlar çok güzel aydınlatıyor etrafı. Bir de otomatik uzun seçeneği sayesinde hem başkasını rahatsız etmeden, siz de rahatsız olmadan güvenli bir şekilde sürmeye devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda da işte biliyorsunuz artık arabaya bindiğinizde yaklaştığınız otomatik açıldı. Açılma sırasında yaklaştığınız zaman otomatik olarak sizi ışıklarla karşılayabiliyor ve kapattığınız zaman yanından gideceksiniz. O zaman da ışıkları bir süre daha açık tutarak size eve gitmeniz için yardımcı olabiliyor. Kullanmıyorsanız buradan da kapatabiliyorsunuz. Gösterge paneline dönüyorum. Klasik PSA direksiyonu. Hemen sağ tarafta sesli asistan, radyo kontrolleri, sesi mutlama ve açma ve bir de sesi yükseltme ve azaltma özelliklerini gene sağ tarafta. Solda da cruise control ile ilgili ki adaptif cruise control var. Yani trafik akarken 30 km ile 150 km arasındaki hızlarda bu araç sizin otomatik olarak o öndeki aracı takip edebiliyor. 30 km'ye kadar olması gerçekten bizimki gibi böyle hani yavaş akan trafikte büyük kolaylık sağlıyor. Elektrikli araç olduğu için de zaten daha da rahat edebilirsiniz. Dolayısıyla adaptif cruise sistemi geleneksel cruise sistemine göre şerit takip sistemiyle beraber kullanıldığında hani böyle tatlı bir yani otonom su gibi yani böyle bir tatlı bir hava sunabiliyor. Şerit takip sistemi ve şerit düzeltme sistemi var. Yani uyarı sistemi var. Her ikisi birden. Buradan kontrol edebiliyor fiziksel tuşlarla. Klima da hakeza bu arada hem fiziksel tuşlarla buradan kontrol edebiliyor hem de isterseniz yine arabanın diğer özellikleriyle bu ekrandan da işte şuradan mesela kontrol edip klima özelliklerini burada da ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik seçeneği de zaten var. Bastığım zaman da başladı sağ olsun. Hemen kapatalım. Manuel ya bunları seviyorum çünkü bunlar böyle hiç kafanızı karıştırmadan açtım kapattım. Yani hiçbir daha bir şeyle uğraşmıyorsun. Seviyorum bu tuşları. Şöyle bastığım zaman ekran kapama hayır sadece mute yapıyormuş. Ekranı kapatmak isterseniz yine buradan kapanabiliyor bu arada. Yani şöyle. Hop gitti. Şimdi tekrar açmak istersen dokunuyorum sadece. Dikkat dağılmasın isterseniz. Bu arada profil belirleyebiliyorsunuz buralar için, ses sistemi için. Park destek sistemimiz var. Kendi kendine park edebiliyor. Vites seçeneklerimiz hemen burada. Geleneksel PSA'dan alıştığımız şekilde. Ve elektronik el frenini görüyoruz. Burada kullanım sırasında şu gördüğümüz tuşlar. Bu normalde aslında bu tuşları PSA'da böyle bir çıkıntı olmadan görüyoruz. Yani burada küçük bir çıkıntısı var. Bunlar da kavuşuk. Şimdi bu o sokak arasındaki kullanımlarda şu çıkıntılar elinize dolanıyor. Dolayısıyla buradan PSA'ya tavsiyem bunları tekrar eski şekilde diğer araçlarda kullandığı şeklinde yapabilir. Bunlar böyle biraz elinize rahatsız edici değil ama hani hatırlatıyor. Ben buradayım dedirtiyor size böyle elinizde okunuyor falan. O yüzden bunlar değişebilir diye söyleyebilirim. Evet bir de tabii gösterge paneli. Az önce söylemiştim 10 inçlik bir multimedya. 12 inçlik de bir gösterge paneli var. Hemen üzerine bir gölgelik eklenmiş buraya bunu görüyoruz. Bu olmasa bile her iki ekranda gayet parlak. Güneşli zamanlarda da rahatlıkla görünüm sağlayabiliyor, sunabiliyor. Onu söyleyebiliriz. Burada aslında size şu parlak arayüzle bu kenardaki piano black'le beraber ekran sanki daha da büyükmüş hissiyatı, bir komple bir ekranmış hissiyatı verebiliyor. Onu çok iyi düşünmüşler. Buradaki ekranda yine hız bilgilerine ve tüketim bilgilerine daimi olarak ulaşabiliyorsunuz. Emniyet kemeri taktım mı ettim mi veya işte kaç kilometre kaldı, akü durumu. Bunların hepsini görebiliyorsunuz ve aynı zamanda da sürüş modunu değiştirdiğinizde de burada ekrandan görebiliyorsunuz. Eco modda kullandığınız zaman zaten şuradaki gördüğünüz alandan ki birazdan hareket ettiğimizde de siz de göreceksiniz. Görebiliyorsunuz. Şu an için bizim %74 şarjımız var. Ve bizi 218 km götürebilir gösteriyor. Onu görebiliyoruz. Burada yukarıda işte klasik olarak alıştığımız üzere aydınlatma ışıklarını görüyoruz ve bağlarsanız eğer bir SOS düğmemiz de var. Herhangi bir tehlike durumunda arama yapması için. Hemen şunları kapatalım. Bak ne kadar güzel. Kullanıcı ışıklı bir ayna burada görüyoruz. Çok akıllıca. Neden? Bazı araçlarda buraya koymuyorlar. Buraya koyacaksın. Buraya koyuyorlar. Burada aynayla var yani sadece. Yani bu da olsun ama sadece bu olmasın. Çünkü buradaki kişi de genelde aynaya ihtiyaç duyabiliyor. Yan aynalar oldukça güzel bir görünüm sağlıyor, sunuyor. Fakat dikiz aynasında yani orada sanki dikiz aynasından tamamen göremiyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Fakat ne sizi karşılıyor? Geri vitesi alalım mesela. Gördüğünüz kamera zaten karşılıyor. Oldukça iyi bir kameraya sahip. Her tarafı görebiliyorsunuz. Ben çok kullanışlı biliyorum. Çok net. Şunu da söyleyelim. Bluetooth'la bağladığınızda kullandığınız ses kalitesi de oldukça net. Yani başka bir yere değiniyoruz ama Bluetooth'la telefonunuzu bağladığınızdaki kullandığınız ses kalitesi, içerideki ses kalitesi, telefon konuşma kalitesi çok net. Hani kristal berraklığında bir ses kalitesine sahip. O detayı da vermiş olalım. Hemen burada sağ tarafımızda da kolumuzda daha sol ayna ayarımızı görebiliyorsunuz. Bunları kapatmak isterseniz bir yerden geçeceksin mesela, gerekiyorsa. Biraz aşağı çektiğinde açılıyor ve kapanıyor. Sağ sol olmak üzere hangi tarafa çekersen aynayı da kontrol edebiliyorsun. 4 cam otomatik buradan seçebiliyorsun. Aynı zamanda da arka taraftakiler de camları kontrol etmesin, çocuklar camı açıp zız zız zız kapatmasın dersen de buna bastıktan sonra arka taraftakilerin camını kapatabiliyorsun. Hemen burada Opel'lerde standart olarak gördüğümüz, yıllardır bildiğimiz otomatik far seçeneklerini görüyoruz. Bu artık alıştık buna. Opel bu işi standart yapıyor ve ekran ışık aydınlatmasını da hemen kenarında görebiliyoruz. Burada başka bir şey yok. Ayağınızı tabii ki şurada kenarda bir ayak dinlendirme yeri yapmışlar. Hani şurada görebiliyorsunuz. Böylece koyabiliyorsunuz ayağınızı. Buradaki kullanım alanında rahat. Ayağınızı da böyle rahat rahat da açabiliyorsunuz. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bu rahat bir koltuk. Kenarlardan kullanıcıyı da saran bir kısmı var. Ön koltuklarda konfor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen şuraya gelmek istiyorum. Saklama alanlarına bakalım. Hemen orta konsolda iki tane bardaklık alan görüyoruz. Burada kolçağımız, bunu böyle öne çekerek kullanabiliyorsunuz. Oldukça rahat, sürüş sırasında tam da istediğiniz yerde. Yani onu söyleyebilirim. Biraz daha yukarıda olur mu olmaz bilmiyorum ama yani bence bu şu an şu kullanım sırasında iyi. Bu tabii güvenli mi derseniz tartışılır. Sanki sinyal kolları biraz yukarıda gibi. Yani başka bir konuya atlamış oldum tekrar. Fakat şunlar sanki biraz daha aşağıda mı olsaydı? Yani şöyle kullanırken farklı bir yerde gibi hissettiriyor. Onu söyleyebilirim sinyal ve silecek kolunun. Hemen tekrar buraya dönüyorum. Kol desteği aynı zamanda geri yerine ittiğinizde, kaldırdığınızda bakınız. Böyle güzel bir saklama alanına dönüşüyor. Kapattığınız ve öne doğru çektiğiniz kol desteği haline geliyor. Fakat arka taraf için ne kadar iyi derseniz, ortada oturan kişi için çok iyi değil bence. Kollarda da bu arada su şişesini rahatlıkla saklayabilecek kadar da büyük bir alan şurada görüyoruz. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla bu cepler fena değil. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Ve buraya da baktığımızda da derin bir torpido gözünü görüyoruz. İki cepli. Burada bir ikinci cep de konulmuş buna. Dolayısıyla her ikisini de kullanabiliyorsunuz. Ve bizi karşılayan bir de kullanım kılavuzu dedik. Böyle baktık ettik. İsterseniz şimdi bir de yola çıkalım. Bakalım yolda nasılmış, onu da görelim. Ayağımız frende çalıştı. Küçük bir böyle kendime geliyorum sesi duyuyorsunuz çok az derinden. Ve hazır artık. Hani arabayı çalıştırdım mı acaba demiyorsun. Elektrikli araba yani, ses yok. Bunları hibrit Toyota'larda da biliyorsunuz, hissediyorsunuz aslında. Sadece tam elektrikli araçlarda değil. Bazı arkadaşlarım ya bu araba çalışmıyor diye aradıkları oldu. Ses denen şey yok. Yani düşünüyorum mesela bir kabriyo aracınız olsa, tamam mı? Çok güzel bir araç ama çıktınız mesela dizel diye, hadi daha da eskiye de gidiyor. Artık yok öyle o kadar ama. Şimdi kabriyo olsa bu araç. Yani bu araçta ses yok ya. Mükemmel yani. Bununla mesela git yolda giderken de kuşların bilmem neyin, işte doğada geziyorsan falan sesini dinle yani. Camı aç dinle. İzolasyon, ses izolasyonu önemli demiştik. Camımızı kapattık. Dışarıdan bir ezan sesi geliyor sadece. Ufaktan bir ses duyuyoruz. Tabii yani hiçbir şey, sıfır ses duymayacağız diye. Yani dışarıda korna çalar adam, onu duyamazsın ondan sonra. O olmaz. Yani tatlı bir şekilde duyuyoruz, ediyoruz. Yani bakın burada bizim için test yapmamız için burada şeyler koymuşlar falan diye şaka yapıyorum. Tabii ki öyle bir şey değil. Ama öyle bir yerlere de gitmeyeceğiz değil, onu da söyleyeyim. Bazı başka testlerimizi bu şekilde de yapacağız. Onu tabii ki Barış'la yapacağız. Barış bugün dediğim gibi bizde değil. Bakalım 260 nanometrelik torkumuz nasılmış? Onu bir görelim. Şu an bakın okudu. 50 kilometre burada hız sınırı olduğunu okudu. Direksiyon hemen bu fark etti az önce şuradaki kamerayla beraber, tabelayı okudu, dedi ki hemşerim burada hız 50 km saat, lütfen ona göre davran dedi. Şimdi biz de biraz ona göre davranıp şu ileriden bir yerden dönelim. Kullanımı kolay bir araç mı? Aşağı yukarı kolay bir araç. Çok büyük bir araç değil çünkü. Şu an 216 km, %75 şarjda, %74 şarjda 216 km'miz var. Ve sport modu aldık. Araba sport modu aldığında zaten hemen pedalın tepkisini direkt olarak alıyor. Bir bakalım.
hemen şarjımızı 50 km'de gördüğümüz için hemen yavaşlayalım. Son derece dediğim gibi atik bir araba aslında ama 100 km hızına baktığınız zaman 9.6 saniye fabrika verisi. Bu biraz dediğim gibi yüksek gibi görünse de konuyken, bu arada şimdi bakın, şimdi bırakacağım. Şeritte tutma desteğini görüyoruz. Bir görelim. Bakın halen ışık şu an yanıyor. Burada kapatmadım özellikle. Şimdi şeridi de çıkmadığım için de bu arada beni uyarıyor. Diyor ki sen bu direksiyonu galiba tutmuyorsun. Bir direksiyonu bu tut diye uyardı beni. Tekrar bıraktım. Şimdi tabii bu arada güvende olduğum için de bunu yapıyorum. Bunu evet. Ayağımı gazdan çektiğinde şu an şarj ediyor. Lütfen direksiyonu tut diye beni uyarıyor ve bırakıyor. Bakın şu an dışarı çıkıyorum. Çünkü artık sonrası başka bir güvensizliğe gidiyor. Yani o hani başka bir sorun var diye. 202 kilometreye düştü sport modunu aldığımız için. Şimdi bir de normal kullanalım aracı. Direksiyon biraz büyük gibi hissettiriyor. Bu büyük olmadığı zaman da ekranı da tam göremiyorsun. Yani burada 12 inçlik bir ekran var. Bu direksiyon büyük olmazsa bu sefer de bu ekranı görme şansın azalıyor. Küçük yapsan bir dert, büyük yapsan bir dert gibi. 212 kilometre, %73 şarj. Normalde bir aracın deposu doluysa eğer, yani %70 doluysa tabii ki çok daha fazla gidersiniz yani. Ama tabii elektrikli araçta durum böyle değil. Kış şartları, kullanım şartları, kullanım agresifliği benzinde, yakıtta, fosil yakıtta olduğundan çok daha fazla fark ediyor burada. WLTP standartlarına göre 328 km olsa da burada bu işler değişiyor. Onu unutmayalım. Adaptif cruise control gösterebilir miyiz diye bir deneyelim hemen. Bence çünkü İstanbul gibi yerler için oldukça kullanışlı, faydalı. Evet, cruise şimdi aktif. 44 km ile şu an giderken şu an ben elimi ayağımı gazdan çektim. Bakalım öndeki araca göre, şuna dikkat ederek tabii ki. Çünkü bu sanki her an sağa kaçsam mı diyordu. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Öndeki aracın uzaklığına göre adaptif bir şekilde gitmeye başladık. Bu size ne sağlıyor? Böyle bir trafikte, şu tatlı trafikte bunun sürekli olduğunu düşünün. Bu sahil yolu şu an fena değil. Şu araç çıkacak mı bakalım. Böylece görelim, ne yapacağını görelim. Evet, şimdi bak ona göre şu an yavaşladı biraz. Hemen bir çekti. Aradaki boşluğu tekrar kontrol ediyor. Güvenli bir mesafe bırakarak buna devam ediyor. Ya bu, çünkü bu sistemler iyi güzel ama İstanbul'da hibrit bir şekilde Türkiye şartlarında kullanırken ne kadar güvenli? Sürekli tetikte olmanız da gerekir. Yoksa baş ağrısı da yaratabilir. Ama bu mesela, evet bakın öndeki araç şey yapınca şu an bir otomatik frenledi. Sinyal verdiği zaman. Ben tamamladım onu. Bu fren hani başka da sorun yaratmaması adına önemli. 74 kilometre ile bakalım ne yapacak. Şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine frene basıyor şu an. Bakalım duracak mı kendi kendine? Evet. Ve kendi kendine de durdu. Şimdi ben frene de basmıyorum orada özellikle. Basmadım. Bakalım öndeki gidince ne yapacak? Tabii ki kalkmayacak çünkü 30 km ile başlıyor. Gaza benim basmam lazım. Adaptif cruise control geleneksel cruise kontrole göre çok daha kullanışlı. 50 km şu an işareti gördüğü için 50 km'ye kadar şu an gidiyor. 50'nin üzerine çıkmayacak. Etraftaki tabelada 50'yi gördü. Şimdi ben o 50'yi bozuyorum aslında. 60'a çıkmış oldum. Bıraktım şimdi tekrar. 50 kilometreyi dediğim gibi kendisi belirledi. Bunu arttırabiliriz de. Ekonomik moda geçtim. Bu durumda performans ve termal, yani içerideki klima havasından feragat etmeniz gereken zamanlar olduğunu hemen bana uyarıyla söyledi. Evet ya, bu araç işte aslında ben anlatacağımızı zannediyorum. Bu kadar diyebiliriz. Böyle içeriden de bu şehir içindeki kullanım içinde son derece sessiz, son derece atik ve kullanışlı, keyifli bir Alman otomobil havasını sunabilen, verebilen, sağlamlık hissini yansıtabilen fakat NCAP'ten de 4 yıldız aldığını bildiğimiz bir araç. 5 yıldız alsaydı daha mı iyi? Tabii ki daha iyiydi. 4 yıldız almış Mokka. Onun notunu düşmüş olalım. Ama keyifli, 1 milyon
TL civarında tam elektrikli bir araç alarak yakıt tasarrufu sağlayabileceğiz. Ama evden şarj ederseniz daha çok hızlı şarj istasyonlarına gittiğinizde bu biraz daha haliyle artıyor. Doğru akımlı alacağınız zaman tabii ki artıyor. O yüzden de hani elektrikli araçları olanlar için zannediyorum şu daha keyifli olabilir, onu söyleyelim. Müstakil bir eviniz var veya bir garajınız var. Hemen şarjını taktınız, akşam bıraktınız, sabah aldınız, kullanmaya başladınız. Zaten %100 her gün şarj etmeniz gerekmeyecek. İşte bu 300 kilometreyle şehir içerisinde rahatlıkla bir haftaya çıkartırsınız diyelim ki. Ve haftada bir işte evde şarja bağladınız, şarj ettiniz, gittiniz. Böyle baktığınızda ciddi bir tasarruf sağlaması kesinlikle çok mümkün bir sistem. 50 kWh saatlik bir pile sahip olduğu için bu biraz daha düşük kalabilir böyle baktığınızda. Ama 100 kWh'lık bir güç sunan, ideal bir güce sahip bir araç. Torku da yüksek. 136 beygir geleneksel güce göre söylemiştik zaten yansıtıyor. Hani bunlar fena rakamlar değil bana göre. Keyifli. Keyifli bir elektrikli araç. Bununla mı başlanır? Yoksa başka bir elektrikli alternatif düşünülebilir mi? Elbette her arabanın alternatifi var. Ama şunu görüyoruz. Türkiye'de TOGG'la beraber birinci sırada. Sonra geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Tesla ile beraber artık elektrikli araçlara ne kadar talep olduğunu, ne kadar beğenildiğini, istendiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu önemsiyoruz diyoruz ve bir başka incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.